Profesör Doktor Ekrem Buruk Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Dünya Kadınlar Günü.
Evet.
Dünya Kadınlar Günü dendiğinde, kadın hakları dendiğinde aslında hakkı yenen bir topluluk var. Müslüman kadınlar ve İslamiyet'in kadına bakış açısı hep eleştiriliyor. Biz bugün Müslümanlıkta kadın hakları, İslamiyet'in kadına verdiği haklar, yaşam biçimi, işte mirastan tutun da sosyal hayata kadar konuşalım. Geçtiğimiz haftalarda biraz da erkek egemen gibi görünen ama aslında kadınların da dokunduğu, sağlık açısından keşke hiç dokunmasalardı dediğimiz tütün içmekten bahsedelim. Bu aslında bize kadınların nasıl yaşadığıyla ilgili ipuçları da verecek belki.
Evet, şimdi bir kere kadın hakları, çocuk hakları, hatta hayvan hakları, azınlık hakları gibi müşahhas, spesifik hak tarifleri bir kere çok da doğru değil. Niçin kadın hakları, niçin çocuk hakları? Yani insan hakları olmalıdır. Hatta canlı hakları olmalıdır. Ama tabii realite şöyle ki, canlıların hakları ihlal ediliyor ama bazılarının daha çok ihlal ediliyor. Bunda kadınlar ve çocuklar da daha fazla hakkı ihlal edilenler zümresine katılmışlar. Maalesef. Tabii gerçek böyle midir? Bununla alakalı ne araştırdım bunu bilemiyoruz ama gözle görünen, ilk bakışta görünen kadın fiziken ve çocuk fiziken güçsüz olduğu için fiziken daha güçlü olanlar tarafından ezilmektedir, haksızlığa uğramaktadır. Böyle midir? Yani muhtemelen madem ki güçlü güçsüzü eziyor, o zaman bu erkekler için de caridir. Yani dünyanın her yerinde güçlü güçsüzü ezmektedir. Onun için çok fazla ben bu kadın hakları, çocuk hakları neyse az bu gibi şeylere çok sıcak bakmıyorum. Ama neticede böyle bir ön kabul var ve bunun üzerine bir takım müesseseler bina edilmiş. Kadın hakları da bunlardan bir tanesi. Biraz evvel işaret ettiğim gibi kadın her zaman fiziki güçsüzlüğü sebebiyle ezilen, haksızlığa uğrayan, maya müsait en azından bir kitleyi teşkil ediyor. Bu tarih boyu böyle. Günümüzde de aslında böyledir. İsim ve şekil değiştirmiş olarak bu devam eder. Çünkü insanın tabiatında her zaman bu var. Güçlü olmak ve kendi emelleri önünde maniyet gördüğü kişileri gücü yetiyorsa ezme.
Şimdi bunu kadın erkek diye ayırmayalım aslında. Hani kadınların ezildiği evet. Bir gerçek maalesef evet. Gücü daha hem ekonomik gücü evet. Hem fiziksel gücü daha az olduğu için ama erkek dünyasında da böyle. Yani iki erkeğin karşılıklı birbirlerine doğru yürüdüğünü görün. Hayal
daha
edin.
Daha acımasızdır.
Böyle erkekler bir arasındaki omuzlar değişir, evet. Bir yürüyüş biçimi değişir, bir gövde gösterisine döner.
Yani kadının ezilmesi bile biraz daha centilmencedir. Erkekler arasındaki ezme inanılmaz acımasızdır yani. Hiç, yani biliyoruz bunları zaten ama tabii kol kırılır yenisine kalır mı deniyor acaba mı? Değil tabii ki yani. Güçlü güçsüz her zaman eziyor.
O zaman aslında dediğiniz noktaya getirmek lazım bunu galiba. İnsanın gücünün farkına varması ve aslında o gücü başkasına ezmek için değil ama birlikte büyümek için kullanması.
Evet. Şimdi zaten bütün
bu insani değer kaybı.
Bütün dinler biliyorsunuz insandaki bu tabiatı biliyor ve kendi gücünü kontrol altında tutmasını emrediyor. Biz bu güce nefis diyoruz. Bütün dinler bunu limite etmek için vardır. Yani ta Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler bunu anlatmışlardır. Ve dinlerin, yani İslamiyet'in, bütün dinler aslında İslamiyet'tir. Dinlerin nihai maksadı insanlar arasında tahakkuk etme adalettir. Adalet herkese hakkını vermek demektir. Eşitlik değil. Kadın erkek arasında eşitlik yoktur. Çocukla büyük arasında yoktur. Köylüyle şehirli arasında yoktur. Uzunla kısa arasında yoktur. Şişmanla zayıf arasında yoktur. Fakirle zengin arasında yoktur. Sağlıklıyla hasta arasında eşitlik yoktur. Tabiatta eşitlik yoktur. Eşitliği tatbik etmek zaten doğru değil. Eşitlik kanun önünde eşitliktir. Yani müeyyideler karşısında bir insanın içinde bulunduğu şartlara bakılmadan eşit muamelesi. Bu idealdir. Ama adalet daha nihai bir hedeftir. Herkese hakkını vermek. Hakkı neyse onu vermek. Fazlasını değil. Fazlasını verirseniz iyilik olur.
Şimdi bir iş yerini düşünün. Evet. Az çalışanla çok çalışan aynı maaşı verdiğinizde adaletli mi davranmış olursunuz?
Hayır.
En azından çok çalışanın adalet, çok çalışana karşı bir adalet.
Aynı işi yapan, aynı vasıflara sahip olanlara aynı maaşı vermeniz adalettir. Bunlardan bir tanesine ihsanda bulunmanız, içinde bulunduğu şartlar sebebiyle. Mesela birisi bekardır, biri evlidir. Çok bu ihsandır, bu adaletsizlik değildir. Ama emsali kadar para verip de öbürünü aşağı veriyorsanız bu adaletsizliktir.
Yani siz önce bir standardı sağlayacaksınız evet. Sonra ihsan edecekseniz
edebilirsiniz.
Edeceksiniz.
Evet, tolerans gösterebilirsiniz. Yani birine izin vermezsiniz ama birine izin verirsiniz. Neden? Çocuğu hastadır. Neden baba söylüyor? Yani bu adaletsizlik değildir, bu adalettir. Eşitsizlik olabilir ama adaletsizlik değil. Bunu bir, ama eğer bir iş yerinde böyle bir şey varsa bu motivasyonu kırar. Bu her zaman da yaşanmıştır. Hı. Onun için aklı başında patronlar iş yerlerinde zaten Kur'an-ı Kerim adaleti hakimlere emretmiyor. Bize şöyle bir yanlışlık vardır. Adalet nedir? Hakimlerin adalet sarayına alakası var. Adliye sarayı orası. Adalet Bakanlığı değil, Adliye Bakanlığı. Adalet bütün insanlara emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim bütün insanların adil olmasını emrediyor. Anne babaya, eşler arasında, insanlar arasında. Yani adalet, bir esnaf bir şey satarken adil olacak, parayı veren de adil olacak. Yani bunu, bu adalet fikrini bir kere insanlara nakşetmek lazım. Bu mühim. Zaten adaletin bir cemiyetten çekilmesi o cemiyetin çöküşü oluyor. Osmanlı Devleti'nin çöküşü için de bunu söylüyor. Özür dilerim. Şimdi efendim, kadınlar tarih boyunca hep ezilmişler. Bunun sebebi evvel emirde fiziki güçsüzlüktür. Buna bağlı olarak ekonomik ve sosyal güçsüzlüğü de buna ekliyoruz. Ve bütün peygamberler kadınların bu vaziyetini düzeltmek için ekstra hükümler getirmiştir. Ki İslamiyet'te böyledir. Fakültede bir arkadaş feminist hukuk teorisi hakkında bir tez yazıyordu. Ona dedim ki İslam hukukunu da elbette ki tetkik ettin. Ne münasebet dedi yani. Kadın haklarından bahsediyoruz, feminizm. Dedim ki İslam hukuku feminist bir hukuk teorisidir. Hukuk sistemidir. Nasıl olur dedi ya. Dedim diri diri gömülen bir kadın miras hissesi yok. Hiçbir hakkı yok. Sadece fiziki bir meta, o da güzelliği varsa veya cemiyetin bir unsuru olarak görülürken İslamiyet kadına layık olduğu aslında yaratılışında bulunan kıymeti tekrar kazandırmıştır. Siz bunu nasıl göz ardı edersiniz? Şunu itiraf etti, dedi ki Ekrem Bey, yani biz dedi çalışmalarımızı Avrupa hukukunun gelişimi sisteminde ele almak mecburiyetindeyiz. Ben İslam hukukundan da bahsedersem tezimi reddederler dedi. Yani ne demek yani İslam hukuku? Çünkü İslamiyet demek, İslam hukuku demek kadınların geri olduğu, ezildiği bir halbuki tam tersidir. Ama bundan haberi yok kimsenin. Bunu bilmek için ondan öncesini bilmek lazımdır. Ondan önceki hakları ve sonraki hakları. İslamiyet elbette ki Allah kelamıyla kurulmuş bir din ve insanların tabiatını, cemiyeti en iyi bilen varlıklar tarafından dizayn edilmiştir. Elbette ki İslamiyet kadına bir güç kazandırmış. Şimdi biz bu gücü tarihte görüyoruz. Kim ne derse desin, evet İslamiyet'in kurduğu bir sosyal hayat sistemi var. Kadın erkeğin ayrı yaşadığı bir hayat sistemi. İşte harem, selamlık. Kadınlar erkeklere çok fazla karışmıyorlar. Böyle bir sistem kurmuş. Fakat bu sistem kadının ikinci plana itildiği, aşağılandığı, ezildiği, hatta dövüldüğü, haklarından mahrum, öyle bir sistem değil. Çünkü adalet ne demek? Herkese hakkını vermek. Hı hı. Kadınların da hakları verildiği zaman erkeklerin de, kölelerin de, herkesin, o zaman işte adalet tecelli etmiş
peki,
oluyor.
Peki hak kavramı şimdiki bakış açımızla o zamanki bakış açısı arasında değerlendirdiğimizde...
Hak hiç değişmez. Hak bir insanın yaratılışında var olan bir salahiyettir, bir unsurdur. Yaratılışıyla ona verilmiştir. İnsan olmanın icabıdır.
Şimdi çalışmaktan bahsediliyor. Hı. Ya da rahatça gezmekten, evet, bahsediliyor. Diyorlar ki şimdi bir kadın istediği zaman istediği yerde çalışabilir. İşte kocadan izin almaktan bahsediliyor. Kanuna eklentiler, çıkarmalar söz konusu oldu. Mesela eskiden bir kadının çalışabilmesi ne kadar
şimdi
mümkündü?
Şöyle,
para kazanması.
Şimdi şöyle, Kur'an-ı Kerim'de etmesi. Kadınlar kazandıklarında hak sahibidir. Erkekler kazandıklarında hak sahibidir diye bir ayet-i kerime getiriyor. Bu kazancı siz çok geniş tutabilirsiniz. Bağışlama, hediye, miras ve çalışmasının karşılığı. Nitekim Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Hatice zengin bir tüccar hanımdı. Ortakları vasıtasıyla mal kazanır
kendisi,
ve çok zengindi.
Kendisi ticaret yapar mıydı?
Hayır, kendisi bir fiil uğraşmazdı ama o da tabii, şimdi onu da söyleyeceğim. Şimdi kadın çalışmasına mani yok, para kazanmasına mani yok. Kocası buna el koyamaz. Mesela başka hukuk sistemlerinde öyle değil. Yakın zamana kadar İngiltere'de, hatta Avrupa'da kadın çalışsa bile mal varlığına erkek tasarruf edebiliyor. Kadının kendi malı var, babadan kalmış falan. Bunu satacak veya birini hediye edecek, kocasına izin alması lazım. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Kadının malı kadınındır, erkeğin malı erkeğindir. Kadının malı üzerinde erkeğin, babasının veya kocasının en ufak bir söz hakkı yoktur.
Maaş da geçerli
midir? Maaş da böyle, tabii, elbette. Midir? Aynen böyle.
Yani evin iaşesine destek
hayır,
olmak zorunda mıdır kadın?
Hayır, hiçbir mecburiyeti yoktur. Ha, kadının mesela evlendiği zaman kocasına ve çocuklarına bakma mükellefiyeti yoktur. Kadın zengin bile olsa bir kuruş para harcama mükellefiyetinde değildir. Erkek kadının anne babasında, ailesinde gördüğü hayatı ona yaşatmakla mükelleftir. Canım senin de paran var. Sen de zenginsin.
Kendin o.
Baban versin diyemez erkek. zengin bir kızla evlendiği zaman ona zengin nafakası vermek mecburiyetindedir. Bu dinin emridir.
Ya da evlenmeyecek onunla.
Ha, evlenmeyecek. Şimdi bakın burada o var. Şimdi bazıları aklı efendim evlenmeyecek. Şimdi evlendiğiniz zaman o mesela zaman kadın kocası istemezse çalışamaz, evet. Ama kocası çünkü zaten eve bakmakla mükellef. Kadın eğer buna razı değilse evlenmeyecek. Evlendiğiniz zaman apayrı bir statü kendinize getiriyorsunuz. Sadakat, eve bağlılık, birbirin yani sadece erkeğin kontrolü değil, kadının da kontrolü. Mesela erkek istediği gibi seyahate çıkamaz, evli bir erkek. Karısı izin vermezse. Hmm. İslamiyet'te böyle bir hüküm var. Neden? Adam seyahate gitti. Ne olacak, kadının nafakası kim verecek?
Nafakası, güvenliği, evin geçimi.
Evet, ne olacak? Yani kadın evlenmiş ki. Yani onu sosyal hayatta destekleyecek, koruyacak. En azından yani evliliğin bir takım biliyorsun sebep ve neticeleri var. Bunları elde edebilecek biriyle evlenmek istemiyor. Adam seyahatte.
Bu seyahatte şimdiki bu tatbik edilmez.
Evet, gidemez.
Yani uçakla Ankara'ya gittim, akşam değil, döndüm
tabii değil. Aylarca. O bile bir eksikliktir. Yani bir gün bile bazı kadın için kocasından ayrı kalmak belki bir takım problemleri doğuracaktır. İslamiyet'te evli bir erkek karısından izin almadan başka bir seyahate gidemez. Zaruri bir seyahatse hac, anne babasının sıla-i rahim veya mecburi nafaka kazanmak, o zaman bir kefil bırakacak geride. Nafaka için. Hmm. Teminat. İslamiyet bu emirleri getiriyor. Efendim ben şey hanımın emrinde mi yaşayacağım? Evlenmeyeceksin kardeşim. Hmm. Eğer böyleyse evlenmeyeceksin. Mesela ben hanımımla beraber yatmam. Aynı evde kalmam. Böyle bir hakkı yok erkeğin. Hanımıyla beraber gecelemesi lazımdır. Bu bir dinin emridir. Ben istemiyorum. O zaman evlenmeyeceksin kardeşim. Böyle yani ben evleneceğim, canımın istediğini yapacağım. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Yani kadınlara bir takım mükellefiyetler yüklendiği gibi şimdi hep o dillere getiriliyor.
Evet. Yani kadının sorumlulukları.
Ama erkeğin de mesuliyetleri.
Peki mesela zengin bir kadın fakir bir erkekle evlendi.
Evlendi.
Ve adam dedi ki benim durumum bu. Evlenmeseydin evet. Benimle.
O zaman erkek fakir nafakası verir kadına. Zengin nafakasını borçlanır. İleride erkek zengin olursa bu aradaki farkı kadına öder. Bu da İslamiyet'in emridir.
Yani aslında kadın hep alacaklı.
Çünkü kadının iradesiyle evleniyor. Kadın zorla evlendirilmemiş ki. Hı hı. Kadın zaten kendinden daha fakir biriyle evlenemez İslamiyet'te. İslamiyet'te kadın korunuyor. Altı şeyde erkeğin kadına denk olması lazım. Kadının erkeğe denk olması aranmıyor. Erkek daha aşağı bir kadınla evlenebilir. Ama kadın daha aşağı bir erkekle evlenemez. Altı husus bu. Altı hususta erkek kadına denk olacak. Din, dindarlık, Müslümanlığa girme, hürriyet, nesep, yani soyluluk, zenginlik ve meslek. Bu hususlarda erkek kadına denk olacak veya daha yukarı olacak. Peki diyelim ki kadın evlenmek istedi.
Her şeye rağmen.
Velisi de izin verirse evlenir ve bunun neticelerine razı olur. Razı olur. Yani buna rağmen kadın bir fakirle evlenmişse ne yapalım, ben fakirim, benim nafakam bu kadar diyemez erkek. İleride diyelim zengin oldu. O yok mu, öyle bir sürü hikaye
ya
var.
Ya da bunun için çabalayacak yani, değil mi, çalışacak.
O aradaki farkı kadına ödeyecek. Evet hanım, ben sana bu kadar mağdur yaşattım 10 sene ama bak şimdi zengin oldum, aradaki farkı ödüyorum demek mecburiyetindedir. Kadın isterse dava açıp bunu alabilir.
Bunlar bizim hiç
konuşulmaz.
Bir de şöyle bir şey var. Yani aslında kadın haklarından bahsediyoruz ya. Aslında bunların konuşulmaması büyük haksızlık. Çünkü şöyle, bilmiyor pek çok kadın bu hakları.
Efendim, biliyorsunuz Türkiye'de bir sistem değişikliği olduğu için yani ikinci Meşrutiyet'ten itibaren eski sistemin mi değiştiren yeni sistemin iyi tarafları ortaya atıldı ve hatta egzajere edilerek eski sistem hep kötülendi. Yani nereden nereye getirdik? Mesela ben çocukluğum hatırlıyorum.
Eskiden uygulanır mıydı bu?
Tabii ki. Pek çok misal var.
Mesela ilk defa sizden duyuyorum. Mesela zengin olduktan sonra aradaki farkı ödemek mecburiyetindedir.
Evet. Kadın istemezse istemez. Ne yapalım, ben o katlandım der. Ha, ben bunu misallerinde gördüm. Çevremde. Yani ben hanımıma çok sıkıntıyla yaşadık. Ama şimdi ben zengin oldum. Hı-hı. Hanımına normalin üzerinde hediyelerle, ziynetlerle ve işte gezdire bunu telafi etmek isteyen, tabii bu insaf sahibi erkek böyle yapar.
Ama peki şimdi,
ama bu hukuken de mümkün.
Ama şimdi şöyle oluyor genelde uygulamada. Fakirliği yaşadığı karısını zengin olduğu zaman genelde fakirlik hayatını hatırlatmasın diye bir kenarda bırakıp zengin hayatını paylaşabileceği ve ben zaten hep böyleydim diyeceği yeni
efendim,
bir eş buluyorlar.
O ahlaksız erkekler için mevzu bahistir. Yani her erkek de böyle değildir. Böyle bir erkek zaten yani müdafaa edilecek bir şey değil bu. Bunu zaten sistem istemiyor. Zaten sisteme aykırı bir hareket bu. Yani fakirlik dediğiniz gibi doğru, ondan çek. Sonra bu normal bir erkeğin zaten yapacağı mazbut, ahlaken mazbut mevzunun meselesi olacak bir erkek değil. Şimdi Bunun misalleri çok. Söylenmemiş hiç bunlar. Bir film hatırlıyorum ben, çocuktum. Yani yeni devrim bize getirdikleri. Şimdi bir adam karısını dövüyor. Kapıyı açıyor. Eski bir ev, ahşap bir ev İstanbul'da. Sokağa atıyor. Boş ol diyor. Kadını atıyor sokağa, kapıyı kapatıyor. Eskiden böyleydi diyor. Ondan sonra yanında gayet mutlu, neşeli çocuklarıyla, kocasıyla, kocasının kıymet verdiği bir adam, kadın manzarası gösteriyor. Herkes diyor ki aman ya Rabbim, eskiden böyle miymiş?
Özellikle bilmeyenler. Hani
böyle değil. Böyle değil, boşanma böyle değil. Belki anlattık, ben yazdım da bunu. Yani bir erkek karısını boşamak istediği zaman onu öyle kapıdan atamaz. Kadın iddet bitene kadar 3 ay bir kere ona bakmak mecburiyetinde kadın. Erkek kadını sokağa atamaz. Suç bu. Adam hapse atarlar. Bir de iyi
yani
sopa
yer.
Yani
3 ay boyunca.
Evet, kadına bakacak.
Hı-hı.
3 ay yani iddet derler buna.
Eve gelmese de 3 ay boyunca geçmiş olacak.
Evde oturur kadın, kocasının evinde oturur. Yer, içer, yatar 3 ay. Hamileyse doğuma kadar. Bu hüküm bu. Bunu yapamaz. Bu dinin emri. Ayet-i kerime var bununla alakalı. Bunu, yani böyle bir tatbikat yok İslamiyet'te. Dövdü, sokağa attı. O adamı da mahkemeye götürürler, zaptiyeler. Esaslı bir sopa çekerler. Bunda çok misali var.
Evet.
Bunun misalleri çok. Bunlar ise anlatılmıyor. Çünkü ideolojik işler karışmış buna. Ha, şunu her zaman söylüyorum. Efendim, İslamiyet kadına pek çok haklar getirdi. Sadece kadına değil, kölelere, hayvan, insanlara. Bu haklar zaman zaman ihlal edildi. Güçlü güçsüzü ezdi. Bu hakla, evet, ben bunu müdafaa etmem. Yani pratik hayattaki suistimaller bugün yok mu? Suistimaller hiçbir zaman müdafaa edilemez. Ve bu da ekseriyetin böyle olduğunu göstermez. Bir şey konuşuluyorsa o ekseriyette değil, istisnai olduğunu gösterir ki dikkat çekmiştir. Ben eski hayatı mirasçısı artığı olan insanlarla çok beraber bulundum. Yaşlı insanlarla. Ve onların da eski hayatları, anlattıklarını dinledim. Eski Osmanlı hayatı böyle değil. Kadının kıymetli olduğu bir hayattır. Fevkalade ehemmiyet verilen, onur edilen bir hayattır. Ben dedemle babaannemin hayatını gördüm ki birbirleriyle öyle aşık olarak, severek evlenmiş insanlar değildi. Çok da farklı karakterlerdi. Ki dedem benim bir gün babaannemi incitmemiştir. Onu hep taltif ederek konuşurdu. Mesela babaannem hacca gitmeyi çok istediği halde, hacca gidemediği için dedem ona hep hacı hanım derdi. Onu onur etmek için. Bir gün ben incittiklerini bilmem, maddi ve manevi. Babaannemin de aynı şekilde. Şimdi olsa onlar boşanırlardı. Bu zamanda olsaydı.
Farklı karakterler.
Farklı karakterlerdi çünkü. Şimdi bu, bunu biz biliyoruz. Ve sadece bu bazılarının zannettiği gibi tek taraflı kadının fedakarlığıyla olmuyor. Evet, şimdi bazı şeyler biliyorsunuz kadının fedakarlığıyla yürüyor ama eskiden öyle değil. Yani erkek de kadın da haklarını biliyor. Şimdi bir kere İslamiyet kadının miras hakkı vermiştir. Mülkiyet hakkını tanımıştır. Eskiden yok bunlar. Normal bir erkek gibi şahitliği vardır. Bir erkeği öldürmekle bir kadını öldürmek arasında suç olarak fark yoktur. Cezası aynıdır. Hı hı. Halbuki başka hiçbir hukuk sistemi böyle değildir. Yani kadını öldürenin cezası eskiden, İslamiyet'ten öncesi için söylüyorum. Bunların hiçbirisi bilinmiyor. Kadın kendi mal varlığında dilediği gibi tasarruf edebilir. Erkek buna karışamaz. Ha, yalnız şu var. İslamiyet'in erkekler ve kadınlar için getirdiği bir takım dini kaideler var. İşte tesettür gibi, harem selamlık gibi. Bu erkekler için de cari, kadınlar için değil sadece. Yani kadınlar için getirmiş olan bir takım tahditler erkekler için yok mu? Yani erkek istediğini yapar, kadın yapmaz. Öyle bir şey yok. Yani kadına ne kadar din tahdit getiriyorsa, erkeğe de benzerini getiriyor.
Şimdi sosyal baskı dediğimiz bir şey var. Yani bu özellikle son dönemdeki, evet, uygulamanın bizdeki yansımaları, evet, böyle. Erkek dışarıda ne isterse yapar, kadın evdedir, hiçbir şey yapamaz. Böyle bir düzen ve böyle bir mahalle baskısı
şudur.
Varmış gibi.
Sosyal hayat şudur. Erkek dışarıda, nitekim Hazreti Peygamber kızı Fatıma ile Ali radıyallahu anhuma'yı evlendirirken dedi ki Fatıma, evin işleri sana ait. Yemek yapmak, pişirmek, işte temizlik sana ait. Nafaka getirmek, develeri ve atları yemlemek, çünkü onlar da ahırları var. Bu da sana ait. Hazreti Ali'ye vazife verdi. Yani dış işleri senin işin, iç işleri senin işin.
Yani hayvanların bakımı da dahil olmak üzere,
evet,
erkeğe.
Şimdi bu görünüşte işte kadın evde ama İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın biri daha üstündür, biri daha geridedir diyebilir misiniz? İkisi de aynı ehemmiyeti, bazen İçişleri daha ehemmiyeti haizdir. Bir iş böyle mi yapmıştır? Burada evlilikte kadın erkeğin eşit olduğunu görüyoruz. Kadın erkeğin eşit olmadığı bir husus sadece evlilikte, evliliğin bir reisi olması lazım. Çünkü iki kişi oldu, birinin reisi olması lazım. Kur'an-ı Kerim bunu erkeğe vermiştir. O da nafakayı temin ettiği içindir. Nafakayı elde temin etmeyen erkek zaten evin reisi de değildir. Bir kadın nafaka vermeyen bir erkeğe karılık yapmayabilir. Onun evine gitmeyebilir. Hatta mehrini almayanmış bir kadın nikah yapılsa bile kocasını hiç takmayabilir. Erkeğin reisliği mehrini ödemek ve nafakasını temin etmekle kaimdir. Ayet-i kerime böyle. Tefsir alimleri bu şekilde mana vermişler. Yani burada da bu çok tabidir. Yani şimdi mesela evin reisi yok. Reis olmayan bir yer olamaz. Burada birisi reis olacak. Onda da erkek. Neden? Çünkü dışarı işlerinde erkek daha rahat yapabilir. Ama burada bir eşitlik var. Bu bir. İkincisi, yani kadın elbette ki dışarı çıkabilir. Kadın elbette ki ticaret yapabilir, para kazanabilir. Ama bunun da tabii yine şer'i ve dini erkek de aynı. Yani erkek dışarıda istediğini yapabilir diye bir şey yok İslamiyet'te. Erkek dışarı işlerini yapar çünkü erkek daha mukavemetlidir. Tamam. Tesettür kaideleri onun için biraz daha gevşektir kadına göre. Bunun için ama tatbikatta böyle mi? Evet. Kadınlar belki çalışmamışlar ama kadınlar hiçbir zaman kocalarının yanında ezik olmamışlar. Bir kere onların bir servetleri var. Evlenirken kocalarından aldıkları mehir var. Babalarından aldıkları miras payı var. Bu parayı işleterek kazandıkları para var. Pek çok kadının kendi serveti var. Hatta mesela pek çok kadın eskiden bu parayı işleterek, kendisi bizzat değil ama tarla alıyor veya ticaret yaparak para kazanıyor. Kadının kendi parası var. Kendi parası olan kadın, hatta kendi parası olan insan evde her zaman itibar görüyor. Ben öyle yaşlılar gördüm. Çok itibarlı ve her maaşı var kadının. Diğerinin maaşı yok, zavallı. O besleme gibi. Bu tabiat, insan tabiatı böyle. Parası olan güçlüdür. Şimdi bir misal vereceğim. Osmanlılarda vakıf kuranların, bunun sicillerden bir istatistiği yapılmıştır. %36'sı kadındır.
Parası olmasa nasıl
yapacak? Bu neyi gösteriyor? Evet, parası olduğunu gösteriyor. Yani şimdi bile yok. Bakın şimdi kadınların bu kadar hakkı var. Ekonomik hürriyetleri var güya. Şimdi bile bu kadar servet sahibi kadın yoktur. Osmanlılarda bu. O rakam ortada. Bu azdır, çoktur. Ama bir ev bile vakfetmek o kadının mal varlığı olduğunu,
ve bunu üstünde
vakfedebilecek kadar buna ihtiyacı olmadığını ve bunu rahatça hiç kimsenin vakfettiğini gösteriyor. Bunun çok misali vardır. Onun için yani kadın hakları dediğiniz zaman bir mukayese yapmak icap ederse eskiden yeniye doğru bir ilerleme değil. Bana sorarsanız biraz gerileme var. O gerileme de şöyle oldu Hülya Hanım. Hayat müşterektir diyerek kadınlara çok fazla yük yüklendi. Mesela bir misal vereyim. Herkesin başında karı koca çalışıyorlar. Normalde kadın çalışma mecburiyeti yok. Erkek ona bakacak ve alıştığı sosyal hayatı yaşatacak. Hadi kadın da çalışıyor, para kazanıyor. Şimdi bu kadınlar parayı ne yapıyorlar? Bir kısmı kendi yiyor. Kocası herhalde hesabını sormuyor. Tamam. Ama büyük ekseriyeti ne yapıyor? Evin geçimine katkıda bulunuyor. İslamiyet bunu istememiş. Bu kadına bir ekstra mükellefiyet. Çalış, evin geçimine katkıda. Peki. Daha ilerisi söyleyeceğim. Bu kadın yemek yapıyor mu? Evet. Temizlik yapıyor mu? Evet. Çocuk bakıyor mu? Evet. Bunlar ilave. Biz de biliyorsunuz bu alışılmıştır. Yani hiçbir erkek, benim hanımım çalışıyor, kirayı benim hanımım ödüyor, ben de yemek yapayım, temizliğe yardım edeyim. Çok Avrupa'yı ailelerde veya Avrupa'da bu var ama bizde yok. Bizde erkek yine otururken
gelince
bütün gün çağdaşlık nutukları atar, kadın haklarına taraftar olduğunu anlatır ama akşam eve geldiği zaman bir şark erkeği gibi ayağını altına alıp hanımından hizmet bekler. Böyle midir? %80'i böyledir. Şimdi bu kadınlar için bir avantajlı bir durum mudur? Hayır. Ben çalışan hanımları görüyorum çevremde ve acıyorum. Bütün gün çalış ki çok daha zor şartlarda. Bir köy kadını gibi belki düşünün. Ondan sonra bir de eve hizmet et. Bir de tabii işin tabii cereyanı var. Bu kadın hamile kalacak, çocuk doğuracak. Çocuk zaten başlı başına bir
iş.
İş. Müsibet demeyeyim de çünkü iyi bir şey.
Evet, iş.
Ama çok zor bir iş. Hı. Bunu baba yapamaz. Zaten Allah'ın işi bu. Anneler yani kadınlar ancak bu
taşıyabilene vermiş.
Taşıyabileceği bir yük. Ama bayağı bir yük. Kolay bir şey değil bu. Neticede yani hayat müşterektir sözünün bir aldatmaca gibi geldi anlaşılıyor.
Kadını ekonomiye katmak için yapılmış belki de. İş gücünü ekonomide tutmak için.
Kadından istifade etmek için yapılmış. Evet. Ucuz iş gücü. Kadına daha az maaş veriyorlar. Daha çok çalıştırıyorlar. Bir de kadın biliyorsunuz iş gücünde daha kolay istismar edilebilen, daha çok söz geçirilebilen bir
yine güçlü güçsüz dengesi
evet,
var.
Bunu istiyorlar. Yoksa kadınlar acıdıklarından değil. Bakın Hülya Hanım 19. asırda köleliği kaldırdı. İlk kaldıran İngiltere oldu. Sonra Fransa, sonra biz kaldırdık. Biz de köle ticareti yasakladık. Köleliği kaldırmadık. Amerika bile çok sonradır. Şimdi İngilizler ve Fransızlar köleliğin için kaldırdılar. Görünüşteki insani sebeplerle. Ama hakikaten hiç öyle olmadığını biliyoruz. Kölelik masraflı olduğu için kaldırıldı. Çünkü liberal kapitalist ekonomide kölelik diye bir müesseseye yer yok. Köle ve ailesine bakmak zorundasınız her şeyle. Ben niye uğraşayım? Zengin olmam lazım benim. Katma değeri...
Onu boğaz tokluğuna çalıştırmak
lazım
varken...
Evet, ben bir erkeği boğaz tokluğuna çalıştırırım. Ailesi isterse ölsün, isterse olmasın. Daha çok kar ederim. Öyle mi? Evet, öyledir. Adam Smith'in kitaplarında yazıyor bu, diyor ki siz diyor köleliği kaldırmadınız müddetçe diyor. Kapitalist ekonomi yerleşemez diyor. Kar marjını arttıramazsınız. Daha çok büyüyemezsiniz diyor. Onun üzerine köleliği kaldırdılar. Muazzam bir ekonomiye bir katkı sağladı bu. Kölelerin masrafı çok. İşçinin, nitekim Victoria İngiltere'sinde varoşlarda bir odanın içinde yaşayan 8-10 kişilik aileler, ölmeyecek kadar geçen ailelerin hikayeleri, biraz da Charles Dickens'ın hikayeleri çok anlatılır.
Sonrasında zaten şimdi kutlamaya işte hazırlandığımız Dünya Kadınlar Günü aslında hep bu hareketin sonucudur.
Kadınları çalıştırdılar. Çünkü adam geçinemiyor, adam babası doktor kadar veriyor. Kadınlar çalışmak mecburiyetinde kaldı. Hem de nerelerde? Çok zor şartlarda. Dumanlar, buharlar, zehirlerin içinde. Kadınlar da yetmedi. Küçük çocuklar çalışmaya başladı. Bunların çoğu zaten buluğ çare ermeden ölüyordu.
Bunların zaten gayesi sadece karnını doyurmak.
Karnını doyurmak. Öbürlerinin gayesi kar yapmaktı. Bu sonuçta ne doğurdu? Sosyalizmi getirdi. Bunu da önlemek için ne getirdiler? Grev, lockout, insan hakları, bedava okul, bedava hastane. O bile iyilik için değildir.
Toplumun gazını almak için.
Evet, sosyalizm gelmesin, cemiyet bozulmasın diye İngiltere biliyorsun ilk defa bunları kabul eden İngiltere oldu. Çünkü İngiltere sosyalizmin devrim yapmaya en müsait olan yerdi. Çünkü sanayi devrimini en önce o yapmıştı. Hemen bu işi kaldırdı. Sonra Amerika sonra uyandı, kaldırdı köleliği. Bunların bütün maksadı budur. Bugün kadın haklarından bahsedilmesinin sebebi de tamamen ekonomik sebeplerledir. Kimsenin gözüne yaşına baktığı yok. Global dünyada hiç kimse babasına bile acımaz. Kadınlara hiç kimse acımaz. Ama şunu biliyoruz ki şark kültürü kadının haklarının hem teminat altına alındığını, olabildiğince de pratikte yaşandığı bir devirdir. Biz bunu en çok Osmanlı sosyal hayatından biliyoruz. Kadından Osmanlı'daki sosyal hayatı, çünkü bize yakındır. Yaşayanları gördük veya görenleri gördük, kitaplarını okuduk. Osmanlı sosyal hayatında kadın bazı seyyahların anlattığı gibi bir parazit gibi, gayesiz yaşayan bir mahluk gibi değiller.
Şimdi detayları konuşacağız İnşallah. Kısa bir aradan sonra. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kadınların sosyal hayattaki yerini konuşacağız. Bunun için çok kitaplar yazılmış. Bir kere harem çok merak edilmiş. Yurt dışından gelenler tarafından yanlış anlaşılmış. Saraydaki harem ayrı abartılmış. Evlerdeki harem hayatı ayrı yanlış anlaşılmış. Peki bunun doğrusu neydi ve kadın Osmanlı coğrafyasında hangi sosyal düzen içinde varlık bulurdu?
Şimdi Avrupa hayatının yetiştiği Yahudi kültüründe kadın erkek birbirinden ayrıydı. Fakat cemiyet o kadar değişti. Bu yeni kurulan din, yani Hristiyanlık, o kadar çabuk deformasyona uğradı ki kadın erkek ayrılığı ortadan kalktı. Ve Avrupalılar için kadın erkek ayrı yaşaması hafsalada yok. Ama Şark'ta var hala. Şark'ta kadın erkek ayrı yaşıyor. Mabetlerde ayrı. Hatta Şark Hristiyanlarında, mesela Ermenilerde bile kadın erkekler ayrı mabetlerde.
Bir başörtü takıyorlar mesela.
Bir başörtü takarlar mutlaka. Bu onları çok şaşırtıyordu. Müslümanlarla temastan sonra Müslümanların şöyle bir hayatını gördüler. Evde ev ikiye ayrılıyor. Selamlık ve harem diye. Harem evin erkeğinin yaşadığı yer. Hanımları orada yaşıyor. Selamlık yabancı misafirleri kabul ettiği, yabancıların girip çıktığı yer. Ev ikiye ayrılıyor. Saraylarda böyle. Hanımlar haremden dışarı çıkmıyorlar. Yani selamlığa geçmiyorlar. Selamlıktakiler hareme girmiyorlar. Ve kadınlar dışarı çıktıkları zaman Avrupalılar için abartılı gelen bir şekilde örtünüyorlar. Da bazıları yüzlerini bile örtüyor. Bu Avrupalıları çok şaşırttı. Ve Avrupalılarda bilhassa 16. asırdan sonra Protestanlıkla beraber materyalizm de geliştiği için bunlar haremi devamlı erotik bir aşk yuvası olarak tahayyül ettiler. Orada çok güzel kadınlar var.
Bir de tabii kapalı olduğu için evet, öyle kapalı. Değil ya, gizemli.
Şark erkekleri, harem, kadın Şark erkeğinin sadece hayvani, behimi hislerini tatmin eden bir varlıktır. Ya bir kenarda oturur, erkekleri tatmin eder. Sonra böyle bir imaj uyandı Avrupa'da. Ve Avrupa edebiyatını, sanatını, tablolarını, Avrupalıların bu muhayyelesi, hayali süsledi. Hiçbirisi haremi içeriden görmediler. Çoğu dışarıdan bile görmedi. Çünkü hiç Osmanlı ülkesine gelmediler. Anlatılanlarla
böyle masalsı bir şey.
Masalsı bir imaj uyandı. Tabii buna da çok müsait. Yani harem hakikaten böyle masalsı bir ifadeye bürünmeye çok müsait bir müessese. Harem bir insanın evidir. Annesinin, hanımının, kızının, varsa besleme evlatlık kızların, evlenmemiş halasının, dul kalmış teyzesinin yaşadığı bir yerdir. Kadınlarla erkeklerin kaç göç sebebiyle, yani daha doğrusu tesettür sebebiyle bir arada oturmaları çok zor. Haremde kadınlar sere serpe rahatça otururlar, gülüşürler, söyleşirler. Yabancı bir erkek olmadığı için bunu gayet rahat yaparlar. Aslında harem kadına çok geniş bir hürriyet temin eden bir mekandır. Erkeklerle beraber olduğu zaman bu rahatlığı yaşayamaz. Hem dini olarak yaşayamaz, hem hissi olarak yaşayamaz. Bugün bile kaç göçün olmadığı yerlerde biliyorsunuz misafire gidildiği zaman
kadınlar hemen bir yere çekiliyor.
Salon manje ise En entelektüel insanlar bile, erkekler bir tarafta otururlar, kadınlar bir tarafta otururlar. Çünkü kadınların erkeklerin duymasını istemediği mevzuları vardır. Erkeklerin de kadınların duymasını istemediği mevzu. Bu tabii bir şeydir. Bu böyle.
İlgi alanları farklı.
Evet, bu da öyle. Evet. Kadın erkeğin zaruri olarak konuşmasına din de zaten izin vermiştir. Alışverişte, mahkemede, şurada burada bir şey soracaksa bir kadın tesettürlü olarak bir erkekle konuşur. Buna zaten din yasaklamıyor. Dinin yasakladığı birbirine yabancı olan kadınla erkeğin cilveli konuşmalarıdır. Bu müddet sonra biliyorsunuz.
Oradaki sınırın ne olduğu konusunda.
Ayarlamak da çok zor olduğu için önceden bir sınır çizmiş. Demiş ki bu kadar. Yani zaruri olarak konuşulur, bunun dışında konuşulmaz. Harem selamlık böyle doğmuştur. Böyle doğmuştur ve Kur'ani bir müessesedir. Sonradan uydurulmuş değildir. Yani Osmanlı'nın uydurduğu bir şey değildir. Bunun kadın hakları bir alakası yok. Biraz evvel söylediğim gibi orada yaşayan kadın bir meta değil. Orada yaşayan kadın her türlü haktan, hürriyetten mahrum birisi değil. Orada yaşayan kadın dışarı çıkamayan, hiç kimseyle görüşmeyen, dilediğini yapamayan, erkeğin eziyeti, onun arzularının şeyini, öyle bir kadın imajı yok şartta. Hele Osmanlı'da hiç yok. Bunu biz biliyoruz.
Ve eşlilik de işin içine girince tabii bu imaj kuvvetleniyor.
İslamiyet'te birden fazla kadınla evlilik var. Bunu daha önce de anlatmıştık. Bunun bir takım sebepleri olduğunu da söylemiştim. Bu tavsiye edilen, teklif, özendirilen bir şey değil. Nitekim Kur'an-ı Kerim bunu 4 kadınla evlilik, ondan evvel sınırsız evlilik var. Tüm cemiyetlerde, Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var. 4'te sınırlandırmış. Yani bu bir kere bir çok evliliğin aleyhinde bir hükümdür bu. Ve tek kadınla yetinin, iktifa edin. Çünkü birden fazla kadın evlenmenin şartı adalettir. İnsanların çoğu bu adaleti yerine getiremezler. Onun için tek kadınla yetinin. İslam tarihinde bunu görüyoruz. Osmanlılarda birden fazla kadınla evlenme nispeti %6, %7'yi geçmemiştir. Bunların da büyük ekseriyeti 2 kadındır, 4 değil. Bu iki kadının evliliğinde büyük ekseriyeti, bu benim yaptığım araştırmalar neticesi vardığım bir husus. Ölen kardeşin karısı, ailede sahip çıkılması gereken bir kadın, ortada kalmış bir kadın veya ilk hanımı akıl hastasıdır, hastadır, çocuğu olmuyordur, yaşlıdır. Bu sebeple alınan ikinci kadındır. Yani ben bir tane daha kadın alacağım. Bir kadında böyle bir şey çok nadir. Onun yüzdesi çok düşük. Yani muhabbet için, aşk için.
Çok hayal, çok erkeklerin çoğu onun hayali olduğu için o yüzden bu kadar konuşuluyor
realite
belki.
Realite öyle değil. Yani ben birden fazla kadınla evli olan insanları gördüm ve onlarla yaşadım. Hiç anlatıldığı gibi değildir. Bu tamamen zaruretler sebebiyle başvurulmuş bir müessese. O da 6, %7, en %10 bazı şark vilayetlerinde %10'u geçmiyor. Bir kere bunu da bilmek lazım. Tabii birden fazla kadınla evlilik de Avrupalıları ciddi hayallere sevk etmiş. Fakat biliyorsunuz Avrupa'da da dozu ayarlanmış evlilik dışı ilişkilere neredeyse hoş bakılıyor. Yani bir erkeğin uzun zaman yaşadığı hanımın üzerine başka bir metresle yaşaması tabii karşılanıyor.
Bir
yani
şatoda bir eş, başka bir şatoda başka bir eş.
Ve bu biliniyor. Hatta metresi karısıyla, karısı metresi görüşüyor. Şimdi gayrimeşru olunca hoş karşılanıyor da meşru olunca ve bu meşru olması da biraz zaruretin, ihtiyaçların sebebi olsa neden hoş karşılanmıyor? Ama işte Avrupalılar böyle görmüşler bu imajı ve şöyle bir imaj hasıl olmuştur 19. asırda bizde ve daha ziyade dışarıda şark kadını hiçbir hakkı olmayan, söz söyleme kabiliyeti olmayan ve buna imkan verilmeyen olsa da iyi yetişmemiş, cahil, kültürsüz, sadece erkeği tatmin etmek için yaşayan ve çocuk doğurmak için yaşayan, zevkten başka bir şey düşünmeyen, yesin, içsin, yatsın, bu şekilde bir imaj uyanmış ve bazı aklı evveller de onu bundan kurtarmak için kendilerini iş edinmişlerdir. Yani kadın hakları cereyanları şartta daha ziyade. Halbuki Garp'ta bundan farklı mıdır? Yani sokaklarda yaşayan, sokağa düşmek zorunda kalan veya işte biraz evvel anlattığım gibi boğaz tokluğunda fabrikalarda çok zor şartlarda yaşayan 16 saat. Şimdiki 8 değil. Kadınlar onlar hiç dile getirmemiş. Millet şarttaki kadına acımışlar. Doğruluk payı elbette olabilir. Yani şartta da Garp'ta da ezilen, söz söylemesine izin verilmeyen, iyi yetişmeyen kadın. Ama ekseriyet böyle değildir. Bir kere şark kadını hiç de öyle ezik, söz söylemesine izin veren bir kadın değildir.
Eğitim bu noktada çok tartışılıyor.
Mektebe gitmemek. Mektep.
Ya da işte bilim insanı olmak ya da işte ne bileyim.
Avrupa dolu bilim insanıyla kadın.
Şimdi hep tartışılan konulardan biri ya. Yani yazılan kitaplara bakın, eserlere bakın özellikle son 100 yılda.
Doğru. Ama bütün bunda dünyada. Bütün dünyada böyle. O tamamen sosyal sebeplerledir. Yani kadının sosyal hayattaki yeri, erkeğin sosyal hayattaki biraz evvel anlattığım sebeplerle ayrılmış. Kadından böyle bir şey beklenmemiş. Kadın da böyle bir iş edinmemiş. Ama mesela İslam tarihinde çok güzel şiirler yazan, hatta kendini yani bu hususta meşhur olmuş kadınlar vardır. Azdır ama vardır. Hiç çok değildir. Ve hatta İslami ilimlerde mesela bir Fatma Kasani vardır. babası tarafından yetiştirilmiş büyük bir alim. Kocası da alimdi. Kocası karısına sormadan bir fetva vermezdi. Fetvaları imzalı çıkartırlardı hatta. İkisi imzaladı mı itimat ederler diye. Böyle kadınlar da var yani. Az da olsa var ama var. Hiç yok değil. Mektep yok. Evet. Yani kadınlar mektebe gitmiyor. Erkekleri ne kadarı gidiyor? Çok azı gidiyor. Çünkü o zaman ya mektebe gitmek lüzumsuz. Sanat erbabı için, çiftçi için zaruret kadar gider mektebe. Ona kız da gidiyor. Zaruret ilk mektebe. Kızlar da gidiyor. Okuma yazma öğreniyor kadınlar. Okuma yazma bilme kadınlar arasında yüksektir zannedildiği gibi değil. Ama ondan sonra okumuyor tamam. O erkek işi görülmüş kadınlar. Ama bunu dediğim gibi gene kadınlar içinde de bunda yetişici onlardan beklenenler farklıdır. Ama şunu söylemek istiyorum. Erkeklerin ezdiği hayır. Kadın her zaman evde dominanttır. Kocası, kardeşi, oğulları, damatlar üzerinde. Hele o bir de kadının mizacıyla dair bazı kadın eziktir. Erkek de eziktir. Ama bazı kadınlar öyle değildir. Ya ben Anadolu'da çok zengin iş adamları biliyorum. Annesinin fikrini almadan, annesine danışmadan iş yapmayan insanlar ve biliyorum. Ve annesi çok zaman haklı çıkan biliyorum. Bu yanlış bir bilgidir. Yani kadınlar evde ezik oldu, erkeklerden korktu. O olabilir ama umumiyet böyle değildir.
Nasıl İkincisi... Özür dilerim. Buyurun.
Mesela,
nasıl geçerdi hayatları diye merak ediyorum. Hani sürekli aynı bin yapının içinde mesela öyle hikayeler anlatılıyor ki evleninceye kadar hiç dışarı çıkmamış.
Ferdidir.
Evlendikten sonra doktor dışında evden hiç çıkmamış
kadınlar. Şimdi şöyle, kadınların eski evleri dışarılardan çok daha eğlencelidir. Bir kere evler kalabalıktır. Evde iş çoktur. Yani yapılacak iş çoktur. Ve eğlencelidir evler. Gelen, giden, misafir. Hele bir zengin ev ise çok gelen giden olur. Bu kadınların dışarıya çıkmasının yasaklandığı manasına gelmiyor. Kadınlar dışarıya çıkmayı çok bir şey olarak görmezler. Binde bir mesireye gitmek veya bir akrabalarını ziyarete giderler. Hatta bizim hanımın babaannesi aman yorgunluğun adını gezme koymuşlar derdi. Yani gezmeyi severdi ama sonra da böyle derdi. Yani eskiler böyle görmüşler. Evlerinde mutlu olmuşlar. Ama evlerde mutlu olacak evler. Bahçesi
şimdi,
var.
Evet, ihtiyaçları
efendim,
karşı.
Bir tarafta hanım eli kokuları, bir tarafta limon ağacı, bir tarafta efendim çiçekler. Her tarafta yani en basit İstanbul evinde, Osmanlı evinde bile iyi kötü bir bahçe var. Kadınların nefes aldığı ve rahatça oturduğu kalktı havuzuyla bir Arap memleketlerine Suriye'de Irak'ta içinde havuz olmayan ev yoktur. Dışarıdan bakarsınız ev bir virane. İçine girdiğiniz zaman bir saray. Kadınlar burada oyalanıyorlar. Dediğim gibi iş çok. İş bitince ne oluyor? Muhabbet, gezme, tozma, gelen giden. Yoksa el işi. O kadınların o yaptıkları el işleri Türk İslam kültürünün en nadide örneklerini gösteriyor. Avrupa'daki tablolar halt etsin kadınların yaptığı işlemelerin yanında. Bu bir sanat değil midir? İslam kadını, Müslüman kadını, Türk kadını muazzam bir sanatkardır. Zaten sanata elverişli olan da kadın tabiatıdır. Biliyorsunuz kadınlarda duygusal zeka daha inkişaf ettiği için kadınların eşyaya kattıkları unsurlar çok daha estetik oluyor. Ve onun için ortaya muazzam bir el işi edebiyatı, literatürü meydana getirmişti hanımlar. Bunun dışında hanımların oyunları var. Akıl almaz çengi kolları var. Şimdiki skeçler gibi geliyorlar parayla. Taklitler yapıyorlar. Efendim küçük parodiler oynuyorlar. Başka kadınlar arasında oynanan oyunlar var. Bu oyunları oynuyorlar. Hele kış günleri. Yani kadınlar evde sıkılmazlar. Kadınlar yeme içmeyi severler. Şunu yapalım, bunu pişirelim. Bugün şunu pişirelim, bunu tadalım. Bu bir meşguliyettir. Çay o zaman bugün şimdiki gibi yaygın değil. Fakat kahve yaygın. Kahve ikramı bile evlerde bir merasim. Tatlı, zahmetli bir iş biliyorsunuz. Çeşit çeşit tatlılar yapılıyor ve ikram ediliyor. Kadınlar tütüne düşkündür. Bilhassa İstanbul hanımları tütün içerler. Şimdiki bir sigara değil. Uzun çubuklarda tütün içerler. Bu onların keyifle vakit geçirdikleri zamanlara ait bir meşguliyettir. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdiki hayata benzemeyen bir sosyal hayat. Fakat bu hayat kadınların ezildiği, hakların ihlal edildiği bir hayat değildir. Biraz evvel anlattığım gibi pek çoğunun ekonomik hürriyeti vardır. Ellerinde paraları vardır. Ama eski terbiye karşılıklı fedakarlık üzerine kurulmuştur. Erkek belki evin reisidir. Ama hanımlarını ve evdeki hanımları hoş tutar. Hanım içinde bey kocasıdır. Ama onu da hoş tutar. Bu şekilde bir ahenk içinde evlilik yürür. Zaten erkek kadın çok da ayrı değildir. Erkek misafir olmadığı zaman haremde yaşar. Haremde yer, içer, oturur, kalkar ve yatar.
Bu padişahlar için de geçerli.
Padişahlar için de böyle. Selamlık misafir varsa oraya çıkar. Veya erkeğin bir işi varsa büro gibi, ofis gibi düşünün siz onu.
Home office.
Home office. Onun dışında hepsi haremde geçer erkeklerin hayatı.
Peki son dönemin çok tartışılan konusu, son konumuz da bu olsun. Kadına yönelik şiddet. Kadına yönelik şiddetin işte İslam kültürüyle ya da İslamiyetle beslendiği, işte erkeklerin İslamiyet'ten güç alarak kadını dövdükleri gibi çeşitli iddialar söz konusu. Biz farklı yayınlarda bunun böyle olmadığını söyledik ama hani konusu açılmışken bir kez daha
peki, ifade İslam edelim. Kültüründen besleniyorsa Hazreti Peygamber'in evlilik hayatını en ince teferruatına kadar biliyoruz. Onlar da neticede çok yüksek hanımlar olmakla beraber insandırlar, hanımdırlar. Elbette ki evlilik hayatında bazı beklentileri yerine gelmemiş olabilir. Hele peygamberimiz gibi çok müstesna bir insanla evli kalmak bir kadın için kolay değil. Onlar bu zoru başarmışlardır. Onun için İslam kültüründe çok yüksek hanımlardır. Bu evlilik hayatını biliyoruz. Hazreti Peygamber'in hanımlarını dövmek şöyle dursun. Onlara kırıcı bir söz söylediği vaki değil. Bunu hanımları söylüyorlar. Yani bir kere Hazreti Peygamber'in hayatı önümüzdedir. Yine Hazreti Peygamber hanımını dövenin ahirette davacısı ben olurum. Ağır bir tehdittir bu. Yani karısını dövenin davacısı kim? Peygamber.
Yani kendisi davacı olmasa, hakkını helal etse de aslında onun hakkını davacısı koruyan birisi var.
Çünkü bir haram. Üçüncüsü, kime olursa olsun şiddet suçtur ve cezası vardır.
Yani bir çocuğa erkeğin, ve hayvana da.
Bir erkeğin hanımını. Çocukta şöyle bir istisna var. Çocuğu terbiye için, tedip için bir şey öğretirken hafifçe dövmek ama dövmeden önce cezalarını ikaz etmek, buna İslamiyet mi bakılıyor? Ama bunda bir ölçüsü var tabii ki, psikopatça dövmek değil. Yani çocuğu yola getirmek için.
Mesela yüzüne vurmamak.
Yüzüne vurmak haramdır. Kim olursa olsun, bir insanın, kafir olsun, Müslüman olsun, hayvan olsun, insan olsun, yüzüne vurmak İslamiyet men etmiştir. Çünkü Allah-u Teala'nın vasıtasız yarattığı bir uzuvdur. Buna sövmek de çok tehlikelidir. Dövmek de, vurmak da. Onun için İslamiyet'te yüze tokat atmak, yumruk. Ha, savaşta mecburdur ayrı ama normal şartlarda bu yoktur. Bu yoktur. Bu yasaklanmış. Osmanlı mahkeme kayıtlarında var. Yani kocası tarafından şiddet gördüğü için mahkemeye müracaat etmiş. Adam cezalandırılmış. Önce hapsedilerek ve para cezasıyla. Sonra dövülerek. Sonra da bakmış
tekrarına
olmuyor.
Tekrarına göre
değil mi? Ayırmış mahkeme aralarını. Kocası kendisine eziyet eden kadının İslamiyet'te kocasına ayrılma hakkı vardır. Hatta bu kötü muameleye örnek veriliyor. Kocası sapıktır olabilir. Kocası dövüyordur olabilir. Kocası evde hiç kalmıyordur. Bu bir kötü muamele. Şu benim mesela dikkatimi çekti. Kocası karısıyla konuşmuyor. Bu bir kötü muamele kabul edilmiş.
Yani psikolojik baskı.
Evet. Ve ayırmış mahkeme. Yani karısıyla
konuşmuyorsa ne işim
var? Bir adamla
var?
Evli kalamaz kadın demiş. İstiyor musun ayrılmayı demiş kadına. Evet istiyor. Mahkeme ayırmış. Yani nafakasını vermeyen kadın zaten kocasından ayrılabilir. Kocası hasta olan, devamlı hastalık geçiren veya akıl hastası olan, iktidarsız olan kadın zaten ayrılabilir. Mahkeme ona bu hakkı. Şimdi de öyledir. Ve kocası kendisini terk eden bir kadın, velev ki çalışmak için bile olsa, kocası kendini terk etmişse, eğer bir felakette kaybolmuşsa bir yıl, değilse 4 yıl bekledikten sonra kadın kocasını ayrılır. Kocası bir yerde belli, nerede olduğunu biliyoruz. Bu kaybolmuş kadınlar için. Kocası bir yerde biliyor, çağırıyor mahkeme. Derhal gel hanımının yanına diyor. Veya rızası varsa onu oraya aldırtır. Adam gelmiyor. Rızasıyla da aldırtır. Bu bir kötü muamele sayılıyor ama mahkeme ayırıyor. Bunun çok misalleri var. Çok değil de var misalleri. Hı hı. Boşanma biliyorsunuz. Şart
şimdi
kültürünün...
de aslında şimdi bu aynı, şekilde boşanıyorsunuz.
Aynı, yani hangi kadın haklarının
aile
olmadığını...
Aile evine sahip çıkmıyorsa.
Bazı kadınların... Ki kadınlar biliyorsunuz fedakarlık hisleri daha inkişaf etmiştir erkeklere göre. Zaten işte o çocuklara dayanmaları bile bunu gösteriyor. Bazı kadınların kocasından, kayınvalidesinden, babasından, kardeşinden, o çocuğundan gördüğü sıkıntılara, eziyetlere, şiddete sabrettiğini, tahammül ettiğini biliyoruz.
Övülmüş müdür bu?
Bunu her zaman sıkıntıya sabretmek övülmüştür ama hakkını aramak da kötülenmemiştir.
Hayır, kadınlar genelde hani bu yüzden sessiz kalır ya.
Ama hani... erkek için de övülmüştür. Yani... bir sıkıntıya sabretmek.
Şimdi ve bunun... şiddete sabretmek de bu
hayır, şöyle,
şeyde midir?
Mani olamıyorsa, mani olamıyorsa sabretmek. Yani mahkemeye veremiyor, ispatlayamıyor, ancak
yapılacak
bunun için
çaresizlikte yani.
O bir işin dini yönüdür. İnsandan siz dini şey bekleyemezsiniz. Sabret, sevap kazan. Sana ne benim sevabımdan? Ben şu anda adaletin tecellisini istiyorum. Yani İslamiyet böyle emretmiyor.
Senin başına gelirse sen sabret,
evet.
Değil mi?
Ama kadınlar umumiyetle, sadece kadınlar değil, erkekler de çektiği sıkıntılara sabretmişlerdir bir şey yapamıyorsa. Veya mizacı itibariyle sabretmiştir. O ayrı bir mesele. Onun için pek dile getirilmediği söyleniyor. Halbuki dile getirildiği haller de vardır. Yani bir kadına şiddet, kadını dövmek. Bu zaten Müslümanlıkta birini dövmek bir insanın karakter bozukluğuna delalet eder. Dövmek ancak mahkeme kararıyla olur. Ceza için olur. Bir adam bir suç işlemiştir. Cezası işte iki sopa, üç sopa mahkeme döver. Bir insan bir insanı dövmez. Bu ne demektir? Ben güçlüyüm, sen güçsüzsün. Ben bu gücümü sende deniyorum. E o güçlüyse ne olacak? Dövemeyeceksin. Ne oldu o zaman? O zaman sen karakterin bozuk bir adamsın. Yani o güçlü olsaydı yapamayacaktın bunu. O zaman neye yaradı bu? Ben güçlü olduğum için seni dövebiliyorum.
Kendi kişiliğini göstermiyorsun yani.
Bu aşağılık bir hadisedir. Bu şak kültüründe hele Osmanlı terbiyesinde yoktur. Yani hanımını dövmek, çocuğunu dövmek bu Osmanlı kültüründe rastlanan bir hadise değil. Psikopat insan her zaman vardır. Ve enteresandır verilerde biliyorsunuz kadına şiddetin ekserisi tahsilli ve kültürlü erkeklerde görülüyor. Bu da enteresan. Yani halbuki şeyde olması lazım.
Tersi daha düşünülür.
Ekonomik ve kültürel düşük olması lazım. Öyle değil. Çünkü orada kültür ağırlıklı. Örf adet ağırlıklı. Ondan dolayı yapacağı varsa da. Burada öyle değil. Adam cemiyet içinde yeri var. Gücü de varsa bunu yapıyor. Bu acınacak bir haldir. Yani bir insanı dövmek çok acınacak bir haldir. Bir insan için. Ama hayvanı dövmek daha da acınacak bir haldir. Hayvan aklı yok. Eşyayı dövenler var. Bu nedir? Sinirlenme. Ahmaklık alameti. Eşyayı dövmek olur mu? Ayağıma çarptı diye eşyayı dövüyor.
Kademe gittikçe.
Ahlak kitaplarında böyle anlatılıyor. Diyor ki insanı dövmek acizlik alametidir. Çünkü gücü yeten ancak dövebilir. Hayvanı dövmek daha garip. Eşyayı dövmek ise ahmaklık alametidir. O insan ahmak, aptal olduğunu gösterir. Onun için dövmek bizde çok çok çok istisnai mahkemeye verilmiş bir cezadır. Bunu kadına tatbik etmek psikolojik bir rahatsızlıktır.
Mahkemenin kadına dayak cezası verdiği mahkemede.
Kadına da verir, erkeğe de verir. Mahkeme suçu işleyenin vaziyetine göre bazı cezalar fikstir. Bir kadın bir kadına namus iftirasında bulunursa sen işte şöyle şöyle zina ettin derse o kadına 80 sopa vurulur.
İftiraysa.
Evet, iftira ettiği için. Erkek ise erkeğe de 80 sopa vurulur.
Aynıdır.
Aynıdır. Ama bunun dışında kalan cezaların ekserisinde mahkeme suçlunun pozisyonunu, fiziki halini, cemiyet içindeki yerini, bir daha suç işleyip işlemeyeceğini, suça yatkın olup olmadığını bunların hepsini nazara alarak cezayı verir.
Evet.
Yani bu kadındır, buna 3 sopa vereyim, bu erkektir 4 sopa vereyim diyebilir. Yani kadın da cezayı. Ama burada da kadının onuru korunuyor. Erkek belden yukarısı soyulur, kadın soyulmaz. Hamile ise doğumu beklenir. Çocuğu 2 yıl emzirir.
Ceza
çocuğu sütten sonra keser, ceza ondan sonra tatbik edilir. Ve kadın herkesin önünde cezalandırılmaz.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah bunları pozitif, daha güzel konuştuğumuz günler olur.
İnşallah. Bunlara ihtiyaç kalmaz ve inşallah bazı tıkalı kulaklar da açılır, bunları dinlerler.
Dinler. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.